Ayrım 15. Sayfa 123. 25. 5 dakika sonra başı öne eğik, cübbesi bacaklarını döverek muhafız kulübesinin önünden geçiyordu. Yanından yüzlerini fısıltıyla sohbete eğmiş iki rahibe geçti. Her ikisinin de kıyafetinin altında tabancalar olduğunu düşünüp kendi kendine gülümsedi. Vatikan Güvenlik Bürosu'nun rahibe kıyafeti giymiş kadın görevliler kullandığını işitmişti. Roma'daki din adamları arasında revaçta olan bir espriye göre de Sean Ryan'ın adamları bütün papaz ve rahibe giysilerini güvenlik amacıyla satın aldıklarından dükkanlarda yeni bir harmani ya da papaz cübbesi bulmak imkansızdı. İki İsviçre muhafızının ve sivil giyimli bir memurun nöbet tuttuğu doğu girişine yaklaşırken Vatikan'dan çıkmanın girmekten daha kolay olacağını umuyordu. Gerçekten de yanlarından geçerken muhafızlar hiçbir şey söylemediler. Kutsal kent din adamlarıyla doluydu ve bu çıkan da onlardan biriydi işte. Roma'nın kalabalıktan kaynayan sokaklarına doğru ilerlerken sanki özgürlüğünü kutlamak istiyormuş gibi ciğerlerine derin soluklar çekiyordu. Vatikan'ın sessiz duvarlarından sonra kentin hareketliliğiyle trafiğinin gürültüsü bir tuğla gibi çarptı yüzüne. Hava sıcak ve tozlu, sokaklar yaya ve otomobillerle canlıydı. Başlangıçtan beri Roma'yı dünyanın en çılgın şehri olarak görüyordu. Her otomobil sürücüsü kaçıktı ve dar ara sokaklarda manevra yapmaktan her otomobilin yan aynalarından biri eksikti. Sabırsızlık ve testosteron havada elektrik gibi çatırdıyordu. Sevsin sevmesin burası artık onun kentiydi ve Aziz Petrus'un halefi olarak ona aitti. Doğuya doğru yürümeyi sürdürerek bir köprüden geçti. Kalabalığın arasından kendine bir yol açmaya çalışırken bütün bunların ne kadar saçma olduğunu düşündü. Güya Roma'nın en iyi korunan adamıydı. Ama koruyucularını atlatmıştı işte. Bu durum onu ne ürkütüyor ne de keyiflendiriyordu. Hatta gelen geçenlerden birinin bile çıkıp gerçek kimliğini anlamamasına da aldırmadı. Uzunca bir süre yürüdü, bir köşe başında dikilen iki gencin yanından geçti. Çocuklar onu görünce dudak büküp nazar işareti yaptılar. Bu eski Roma adetinin de farkındaydı. Romalılar Vatikan'daki din adamlarını ya sever ya da onlardan nefret ederdi. Bir süre sonra Via Cavour'daki kalabalıkları arkasında bıraktı. Bir aralığa sapınca da genç kadını gördü. Kadın duvara dayanmıştı. Ayakkabıları yüksek topukluydu. Elinde beyaz çantası, cep telefonunu kulağına dayamıştı. Koyu saçlı ve güzeldi. Kısa siyah bir etek, bluzun kumaşından ceket, içine de göğüslerini gösteren dar ve beyaz bir bluz giymişti. Çantasının üzerinde Gucci yazıyordu ya, Beckett bunun yoksul Afrikalı göçmenlerin arka sokaklarda turistlere sokuşturmaya çalıştıkları ucuz bir taklit olduğundan emindi. Kadın onu gördü, cep telefonunu kapatıp salınarak yaklaştı. Merhaba peder. Merhaba çocuğum. ''Benimle biraz zaman geçirmek ister misin peder?'' Beckett kala kaldı. Fahişe'nin önerisine şaşırdığı için değil. Yakından bakınca çenesinin sol tarafında kötü bir çürük görmüştü. Hasar kalın makyajla gizlenmiş olsa da hala belliydi. Kadın sanki çabası bile güç geliyormuş gibi zoraki gülümsedi. ''Ne dersin peder? Evim yakında. Birlikte hoşça vakit geçiririz. Hayatında görmediğin şeyler tattırırım sana.'' Gözlerinin yuvalarından uğrayacak. Genç kadının iş için bir din adamını tavlamaya çalışmasının ne anlam ifade ettiğini biliyordu Beckett. Papazlar da insandı. Bazıları ise belki de fazla insan. Genç kadının gözlerinin içine bakıp usulca ''Adın ne çocuğum?'' diye sordu. ''Maria, ya seninki?'' Genç kadının yüzündeki çürükleri incelerken içinde güçlü bir öfke kabardı. ''Sana bunu kim yaptı? Canını kim acıttı?'' Maria cevap vermedi. Beckett sorusunun hassas bir noktaya dokunduğundan emindi. Yüzünü incelemek için elini usulca uzatırken kadın geriledi. Birden savunmaya geçti. ''Bana dokunma'' dedi. ''Senin tedavi olman gerek çocuğum, çenen.'' ''Benimle yatmak istiyor musun, istemiyor musun?'' dedi kadın öfkeyle. Bu açık sözlülüğe de şaşırmadı. Çok daha beterini duymuştu. Ama tuhafına giden durumun gülünçlüğüydü. Tam şurada bir papa genç bir kadından sevişme teklifi alıyordu. Anla lütfen, ben sadece sana yardım etmek istiyorum. Öyleyse bana bir içki ısmarlasan, Köşede bir kahvehane var. Bir kahve bile idare eder. Param yok çocuğum. Lütfen bırak yüzüne bakayım. Kadın bir iş çıkmayacağını anlayınca sokak aralığının iki ucuna bakıp dinle, yardımına ihtiyacım yok dedi. Pezevenkler burada iyilik timsali bir Labunya'yı işlerini engellediğini görürse sana da aynını yapmaya kalkarlar ve der yaylan. Gidip duvara dayandı, bir sigara yaktı. Beckett arkasından seslendi. İyi ama gerçekten bir doktora görünmen gerekiyor. Kadın sigarasından bir nefes çekti. Ben iyiyim, dediğimi duymadın mı? Buraları tehlikeli yerlerdir. Kaybol, haydi. Aralığa iki genç girdi. Adının Maria olduğunu söyleyen kadının yüzüne yapmacık bir tebessüm yerleştirip gelenlere yaklaştı. Hey, siz ikiniz güzel bir gece geçirmek ister misiniz? Beckett yüreğindeki öfkeyi bastırmaya çalıştı. Nerede olduğunu anlamak için başını kaldırıp aralığın adına baktı. Gördüğünü ezberleyip hızla uzaklaştı. Çöple kaplı bir yan sokağa girince teraslı bir evin önünde durdu. Çift kanatlı kapısı mavi boyalıydı. Kum taşından yapılma eski duvarları en azından 18. yüzyıldan kalma görünüyordu. Kapının yanındaki zinciri asılınca içeride bir yerden bir zil sesi duyuldu. Birkaç saniye sonra çekilen sürgüleri işitti. Açılan çift kanadın arkasında bir kadın duruyordu. Orta yaşlı, koca göğüslü anaç kadın ziyaretçisine gülümsedi. Evet. Beckett ağzını açmadan başını kaldırdı. Kadın kukuletanın altındaki yüzünü görünce elini ağzına götürdü. John! Beckett'ın alnı terden parlıyordu. Mektubunu aldım. Konuşmamız gerek Anna. Kadın kimsenin onları bir arada görmediğinden emin olmak için sokağın iki ucunu araştırdı. Sonra çekilip Beckett'ı içeri aldı. Üçüncü kısım. 26. Ürdün. Saat 17.35. Jack, Ford kamyonetin içinde terden sırılsıklandı. Yaklaşık 150-160 kilometre önce Ürdün'e girmişlerdi. Yusuf bir çöl yolunda hızla ilerlerken tozlu cama ölü sinekler yapışıyor, akşam güneşi fırın gibi ısıtıyordu. Yusuf, havalandırma kaput diye haber verdikten sonra panelden gelen cılız serinliğe ağız dolusu küfretti. Camları açık bırakmışlardı ama yine de hava hala kavrulacak kadar sıcaktı. Yolun iki yanında uzanan uçsuz bucaksız kum düzlüklerinin yeknesaklığını sadece etrafı palmiyelerle çevrili bir pınar ya da yolun kenarında terk edilmiş hurda ağaçlar bozuyordu. Kamyonetin dar kabininde Yasmin, Yusuf'la Jack'in arasına sıkışmıştı. Dikiz aynasından bir çift tüylü zar sallanıyor, panelin üzerinde de Yusuf'un geniş ailesinin fotoğrafından başka bir şey görülmüyordu. Bedevi direksiyonu sıkı sıkı kavramış, gaz pedalını köklemişti. Ford, çöl yolunu yutar gibi gidiyordu. Bundan sonrası daha tehlikeli olacak. Ürdün'e girmek kolaydı ama Suriye sınırına geldiğimizde sık sık askeri devriyelerle karşılaşırız. Bir tanesine rastlarsak bırakın ben konuşayım. Madem öyle diyorsun, Jack kabinin içindeki gerginliği hissedebiliyordu. Son yarım saattir yol işaretine rastlamamışlardı. Haritası ya da GPS sistemi olmadan Yusuf'un yolunu nasıl bulabildiğini anlamıyordu. Sonunda çöl coğrafyasının adamının kanında olması gerektiğine karar verdi. Kaygılanmayın Bay Kane, siz ve hanım güvendesiniz. Suriye ordusunda asker olan kuzenim bizi sınırda karşılamaya söz verdi. Bizi yüzüstü bırakmaz değil mi? Faysal mı? Hayır, son derece güvenilir biridir. Jack gevşemeye çalıştıysa da bunun imkansız olduğunu çabuk anladı. Suriye sınırını gizlice geçerken yakalanmaları hapiste birkaç yıl geçirmek demekti. Yusuf gururla, Suriye ordusu bedevileri asker yapmaya bayılır. Ürdünlüler, hatta İsrailliler de öyle. Bedeviler kusursuz asker olur. Faysal da subay. Onunla buluştuktan sonra ne olacak? Bizi Malula'ya götürecek. Bana manastırdan biraz bahsetsene. Tek bildiğim bir zamanlar 1000 yıl önce yapılmış bir Arap kalesinin parçası olduğu. Hristiyanlar için ziyaretgah olarak manastır hala kullanılıyor. Jack alnındaki teri sildi. İsrail-Ürdün sınırını Allenby Köprüsü'nden geçmişler. ve son 4 saat boyunca da uçsuz bucaksız çölde bir dizi dağ yolundan ilerlemişlerdi. Kumran'dan ayrılmadan önce çanta hazırlaması için Yusuf Yasmin'i kampa göndermişti ve şimdi de ayaklarının arasında Yasmin'in her ikisi için temiz giysi, çamaşır ve tuvalet malzemesi tıkıştırdığı küçük bir çanta vardı. Yusuf cam suyu butonuna basıp tozlu cama sadece birkaç güçsüz damla fışkırınca arabayı yolun kenarına çekti, motoru çalışır bırakıp indi. "Ne oldu?" diye sordu Jack. "Cam suyu doldurmam gerek. Arkada plastik bidonda su var." Sonra şoför koltuğunun altından bir çift plaka ile birlikte bir de tornavida çıkardı. "Bu arada da Suriye plakası takmak lazım. Sahte değil, gerçek. Araba her üç ülkede de kayıtlı." "Herhangi birine taşıt vergisi ödüyor musun?" Bedevi gümüş dişini göstererek güldü. "Ödememeye çalışıyorum Bay Kane." "Sınıra ne zaman varacağız?" 5 dakika önce geçtik." 27. Yusuf kaputu kaldırırken Jack Yasmin'e döndü. "Neyin var? Dalgın görünüyorsun." "Yakalanırsak olacakları düşünmemeye çalışıyorum. Suriye gizli polisiyle ilgili ürkütücü şeyler duymuştum. Yıllarca yargılanmadan hapsedilmiş, hatta işkence görmüş insanlar." Genç adam çölün fırın sıcaklığının kabine dolduğunu hissedip şişeden bir yudum su içti. "Kafanı takma. Daha önce bu Aziz Pavlus manastırını duymuş muydun?" "Hiç." "Kapsama alanında olsak internetten bakardık." Yasmin "bir deneyeyim" deyip çıkardığı cep telefonunun kapağını açtı. "Hiç sevinme" dedi. "Sinyal yok." Dışarıda Yusuf kaputun altındaki işini tamamlamıştı. Kapağı çarpıp elindeki tornavida ile plakaları takmaya koyuldu. Jack Yasmin'e baktı. Kusursuza yakın hatlarını, badem gözlerini ve yanık tenini hayranlıkla seyretti. "Bu arada benimle gelmene çok sevindim." Kız gülümseyip Jack'in koluna dokundu. "Galiba içimdeki annelik güdüsünü harekete geçiriyorsun. Kaldı ki Yusuf'un dışında da bir yoldaşa ihtiyacın var." Jack Yasmin'in temasıyla aynı elektrik akımını duydu. Genç kadın şortunu çıkarmış, yerine de bütün vücudunu kaplayan bir diştaşa giymiş, peçesini ise daha indirmemişti. Diştaşa fikri Yasmin'in dikkat çekmesini istemeyen Yusuf'tan çıkmıştı. Yusuf döndü ve sürücü koltuğuna yerleşti. Eski plakalarını koltuğun altına saklarken sesi kısık çıktı. "Sanırım misafirlerimiz var." Jack camdan dışarıya bakınca yüreğinin teklediğini hissetti. Kumların üzerinden hızla yaklaşan, üzerleri branda ile örtülü, çöl kamuflajlı iki kamyon arkalarında dev bir toz bulutu bırakarak geliyordu. Kamyonların polis ya da askeri araç oldukları kesindi. Zaten Jack de her birinin arka tarafındaki makinalı tüfeklerin başında birer kişi görmüştü. "Umarım senin şu asker kuzenini tanışmak üzereyizdir." Yusuf'un yüzündeki kan çekildi. Başını hayır dercesine salladı. "Bunlar Suriye sınır devriyesine benziyor." Kamyonlar onlara doğru döndü. Hızlanınca brandaları dalgalandı. Jack umutsuzca "geri vitese takıp sınırı geçemez misin?" diye sordu. "Artık çok geç." Yusuf'un sesindeki umarsızlık belirgindi. "Tanrı aşkına deneyelim" dedi Jack. Yusuf geri vitese taktı, motorun devrini yükseltti. Tam yarım daire çizmek üzereyken yüksek kalibreli bir makineli takırdadı. Sağ taraflarındaki çöl kumları havalandı. Bir saniye sonra gürültülü bir başka salvo önlerindeki yolu dövdü, asfalttan parçalar kopardı. "Lanet olsun" diye sızlandıracak. "Adamlar ciddi." Suriye kamyonları kükreyerek yaklaştı, önlerine geçip yolu kesti. Yusuf yolun ortasında frene yüklenirken 6 asker de kalaşnikofları sallayarak kamyondan atladı. İçlerinden biri bir şeyler haykırdı. Yusuf'un yüzü terden sırılsıklandı. "Arabadan inip ellerimizi kaldırmamızı söylüyorlar." "Aralarında kuzenin var mı?" "Yok bak Bay Kane. Sıçtık." 28. Kamyonlardan birinden çocuk yüzlü bir teğmen indi. Otomatik tabancasını doğrultup Arapça "Arabadan inin ve ellerinizi iyice kaldırın" diye bağırdı. Yusuf arabadan inip emre uydu. Ardından da Jack ile Yasmin. Teğmen yaklaştı. Karşısındakileri kuşkuyla süzdü. "Kimsiniz? Suriye topraklarında ne arıyorsunuz?" diye sordu. "Yolumuzu şaşırdık efendim" diye sızlandı Yusuf. "Devriye kamyonlarını görür görmez anlamıştım. Yolumu şaşırdım." Teğmen uyanıktı. Yol işaretleri düzgün. Nasıl kayboldun ki? Okumam yazmam yok efendim dedi Yusuf. Teğmen tabancasını Yusuf'un yüzüne doğrulttu. Sonra da Jack'le Yasmin'e çevirdi. Kağıtlarınızı göreyim. Adamlarına üzerlerini ve arabayı arayın emrini verdikten sonra silahı Yasmin'e çevirdi. Sen kağıtlarını ver. Jack'in alnında ter damlaları birikti. İki asker yaklaşıp erkeklerin üzerini ararken Yasmin'in yüzünün korkudan kasıldığını gördü. Genç kadın el yordamıyla pasaportunu ararken bir başka asker de Kalaşnikov'unu üzerine doğrultmuştu. Teğmen uzattıkları belgeleri inceledi. Jack'in pasaportunu görünce gözleri parladı. Demek Amerikalısın dedi İngilizce. Pasaport öyle diyor. Arapça konuşuyor musun? Biraz. Adam gözlerini kıstı. Pasaportlarınızda İsrail damgası var. Bu bölgede ne arıyorsunuz? Şoförün dediği gibi kaybolduk. Ama Arapça biliyorsun. Yol işaretlerini okuyabilirdin. Jack başını salladı. Yazıları pek okuyamıyorum. Teğmen'in tokadı Jack'in çenesinde patladı. Jack darbenin sertliğini, yaktığını hissedip elini yanağına götürdü. Hey, doğru söylüyorum. Suriye'ye girdiğimizi gösteren hiçbir işaret görmedim. Teğmen tabancasını Jack'in başına doğrulttu. Yalancı. Doğru söyleyip söylemediğini birazdan anlarız Amerikalı. Teğmen Farsa. İkinci kamyondan bir binbaşı indi. Jack öylesine kaygılıydı ki yan koltukta oturan adamı görmemişti. Binbaşının üzerinde ütüsü kusursuz bir üniforma vardı. Koyu renk gözleri ve incecik bıyığıyla tehlikeli görünüyordu. Baş ve işaret parmakları arasında zarifçe bir sigara tutuyor, üç tutsağı inceliyordu. Ben Suriye gizli polisi muhaberattan binbaşı Harsullah. Konuklarımız kim Teğmen? Binbaşının sesi şaşılacak kadar yumuşaktı. Teğmen elindeki pasaportları ona uzattı. Yaşlısı Bedevi, Ürdün pasaportu taşıyor. Araba onun görünüyor. Kadın Lübnanlı, adamsa Amerikalı. Sigarasını uzağa fiskeleyen binbaşının gözleri merakla açıldı. Amerikalı dedin öyle mi? Evet komutanım. Binbaşı sırıttı. Bak şimdi bu ilginç işte. Jack ile Yasmin'e bakmadan önce pasaportları dikkatle inceledi. Sonunda gözleri Yusuf'u buldu. Yolunu kaybettiğini söylemiştin değil mi ihtiyar? Evet efendim kaybettik tabii. Bütün bunlar korkunç bir yanlışlık. Binbaşı kapattığı pasaportları avucuna vuruyordu. Kayboldunuz demek. Nedense kuşkuluyum. Siz bedeviler bu çölü kör bir deveden de iyi bilirsiniz. Yusuf yalvarır gibi lütfen efendim Allah şahidimdir ki söylediklerim doğru. Yalan söyleyemem. Yakında anlarız. Hepiniz tutuklusunuz. Kamyoneti arayan askerlerden birisi elinde birkaç çift plaka ve kınında kıvrık bir ara pançeriyle yaklaştı. Bunları sürücü koltuğunun altında bulduk komutanım. Binbaşı plakaları inceledi, sonra da öfkeyle kumlara fırlattı. Elindeki kıvrık ara pançerini kaldırdı. Bu ne işe yarayacak bedevi? Dişlerini mi karıştıracaktın? Binbaşının da bildiği gibi halkımızın hançer taşıması gelenektendir. Sahte plakalar da mı gelenek? Yusuf'un suratına vurdu. Yaşlı bedevi dudakları kanayarak geriye doğru sendeledi. Binbaşı tabancasını çıkarıp alayla sırıttı. Yalanların hayatına mal olacak ihtiyar budala. Tabancasının horozunu kaldırdı, Yusuf'un kafasına doğrulttu. Bir iki saniye için gerçekten ateş etmeye niyetliymiş gibi durdu. Sonra yeniden sırıtarak horozu bıraktı. Belki de seni ve arkadaşlarını karargaha götürüp gerçeği dayakla açığa çıkarmak daha eğlenceli olacak. Tabancasını kılıfına soktu. Askerlerden birine dönüp parmaklarını şaklattı. Bunları kamyona bindir. Birisi de kamyonetle peşimizden gelsin. Emredersiniz. Teğmen'e seslendi. Devriye gezmeye devam et. Bölgede başka davetsiz misafir var mı? Bak bakalım. Emredersiniz komutanım. Teğmen selam çaktıktan sonra birinci kamyondaki askerlerinin yanına gitti. Binbaşı Jack'e baktı. Burada bulunmanın nedenini kendi iyiliğin için açıklayabileceğini umuyorum Amerikalı. Söyleyecek başka bir şeyin var mı? Eğer varsa Birleşik Devletler Konsolosu'yla görüşmek istiyorum. Adam sırıttı. Olduğunu sanmam. Aslında konsolos bile işine yaramaz. Hepiniz casus da olabilirsiniz. Ve Suriye Devleti aleyhine casusluk yapmanın cezası ölümdür. Adamlarına dönüp parmaklarını şaklattı. Kamyonun arkasına bindirin bunları. Pisliklerden biri kaçmaya kalkarsa hemen vurun. Ayrım 15 sonu. Sayfa 136. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Via Cavour. V-I-A C-A V-O-U-R. Gucci. G-U C-C-I. Aziz Pavlus. P-A-V L-U-S.